Tekrar.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten enişten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz 15.55'e dek sürecek. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde gelin sizler de programımıza dahil olun istiyoruz. Sorularınızla, görüşlerinizle, düşüncelerinizle, hatta önerilerinizle. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir diğer iletişim aracımız Facebook, Twitter ve Instagram biliyorsunuz. Hayatın Sesleri oradaki adreslerimizde. Ve Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz. Sonra konuğumuz stüdyomuzda olacak.
Başımıza gelenlerin sebebi benim. Ne kadar zor buldum seni, nasıl kaybettim? Sensiz olmak fikri bile uyutmaz beni. Kapıyı çarpıp çıkınca dönemem geri. Elimde olsaydı o günlere dönmek, takvimlerin yapraklarını yırtardım tek tek. Elimde olsaydı o günlere dönmek, takvimlerin yapraklarını yırtardım tek tek. Gecelerdeyim, yokluğunda kurulmayan cümlelerdeyim. Ne acıya ne de aşka dayanır kalbim. Senden sonra işte ben bu hallerdeyim. Elimde olsaydı o günlere dönmek, takvimlerin yapraklarını yırtardım tek tek. Elimde olsaydı o günlere dönmek, takvimlerin yapraklarını yırtardım tek tek. Yırtardım tek tek.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin şimdiki konuğu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yaprak Alp bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, 2005'te başlayan müzakerelerle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde uyum çalışmaları devam ediyor. İsterseniz o tarihsel sürece bir bakarak günümüze gelelim. Günümüzde ne durumda bu süreç?
Tabii, memnuniyetle. Türkiye-AB ilişkilerini özetlemek gerekirse bence öncelikle bir felsefi açıdan bakarsak hep iki adım ileri bir adım geri, iki adım ileri bir adım geri hep böyle gitmiştir. Hep bu Türkiye-AB ilişkilerine bu açıdan bakmak gerekiyor. 1963 yılından beri bu böyle. Sık sık krizler olur, ilişkiler duracak noktaya gelir. Fakat birdenbire tekrar sıçramalar olur ve tekrar Türkiye-AB ilişkileri bu sefer eskisinden de daha ileri bir düzeye kavuşmuş olaraktan devam eder. Bu kez de her zaman böyle olmuştur. 1963 yılındaki Ankara Anlaşması'ndan sonra, 73 yılında katma protokol imzalandıktan sonra, 95'te Gümrük Birliği, fakat aralarda 80'lerde tamamen durağanlaşmış bir ilişkiden bahsediyoruz. Daha sonra gene 97'de donmuş bir ilişki, 99'da aday ülke statüsünü elde etmesiyle Türkiye'nin gene bir reform süreci başlıyor Türkiye'de. Türkiye'de sessiz devrim yaşı dediğimiz, diye bazılarının adlandırdığı çok ciddi bir reform sürecinden geçirdikten sonra 2004 yılında 17 Aralık günü Türkiye'yle müzakerelere başlanması kararı alınıyor. 2005'te de müzakerelere başlanıyor. Fakat bunlar böyle, bu tarihleri sıralamak tabii çok düz olan bir sanki her şey çok sakin geçmiş gibi bir görüntü verebilir. Aslında her birinde bunların büyük sorunlar yaşanmış ve tek bir sebepten dolayı her seferinde bu sorunlar aşılmıştır. Onlar da nedir? İki tarafında birbirine ihtiyaç duymasıdır. Ortak çıkarlar birliğidir. Hı hı. Türkiye'nin AB'ye, AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için bu ilişkiler her zaman da o iki adım ileri şeklinde gitmeye devam edecektir. Önemli olan o bir adım gerilerde hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamak, Türkiye'nin geleceğinin Avrupa'da olduğunu hatırlamak ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin muhakkak her zaman ileriye gideceğini hatırlamaktır. Neden? Yani bu Türkiye'nin yanı başında 500 milyonluk bir topluluk, dünyanın en zengin donör grubu ve insan hakları açısından, demokrasi açısından çok ciddi bir çekim gücüne sahip bir birlik. Üstelik de yanı başımızda, coğrafi olarak da ayrılabileceğimiz bir birlik değil zaten. Dolayısıyla bir kader birliği var. AB niye ihtiyaç duyuyor? AB şu dönemde de, geçmişe bakmayalım, çok uzun sürer ama şu anda da çok ciddi sınamalarla karşı karşıya Avrupa Birliği. Örneğin ekonomik açıdan çok ciddi sınamalarla karşı karşıya. Yunanistan'ın da sebebiyle çıkan euro krizini hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği'nde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı.
Peki son durum nedir ekonomik ve ticari ilişkilerde? Teker teker gidelim isterseniz.
Ekonomik ve ticari ilişkilerde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bir gümrük birliği var, biliyorsunuz. Türkiye tek ülke. Avrupa Birliği'ne üye olmadan gümrük birliğine sahip olan Avrupa Birliği tek ülke. Bu da nedendir? Çünkü sonuçta bir tam üyelik olacağı düşüncesiyle bu ilişki içine girilmiştir. Fakat bugün vardığımız noktada, ha Türkiye Avrupa Birliği tabii ekonomik, ihracat, ithalat açısından son derece önemli ilişkilere sahipler. Ancak gümrük birliği biraz demode kalmış deyim yerindeyse. Artık bir takım sektörler, o 95'te bu karar alındığında bir takım sektörler girmemişti gümrük birliği kararının içine. Bugün modern gümrük birliği anlaşmalarında, serbest ticaret anlaşmalarında var olan enerji, hizmetler, tarım gibi konular var. Bunları da biz Avrupa Birliği ile konuşuyoruz şu anda. Gümrük birliğini nasıl modernleştiririz, nasıl güncelleştiririz? Bu konuda çalışmalar hızla devam ediyor. Ümidimiz önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu yepyeni bir gümrük birliğine sahip olmamız. Her iki taraf için de önemli bir gelişme olacak,
evet.
Bu.
Şimdiye kadar 15 başlık açıldı, biri kapandı.
Evet.
13'ü devam ediyor galiba.
Devam ediyoruz. Diğerlerine toplam 35 fasıl var.
8'i de kısmen mi kapandı?
13'ü. İşte 15 tanesi kapandı. Evet. En son açıldı. Bir tanesi sadece geçici olarak kapandı. Hep geçici olarak kapatılıyor. Çünkü tekrar en sonunda müzakere sürecinin geri dönülüyor bu konulara. En son Aralık ayında 17. faslı, ekonomik parasal politikalar faslını açtık Brüksel'de. Burada da tabii gene o sınamalardan bahsediyorduk Türkiye-AB ilişkilerinde. Bir takım ülkelerin AB içerisinde çıkardıkları suni, sübjektif engellemeler sebebiyle Türkiye-AB ilişkilerinin müzakere süreci uzun süre istediğimiz şekilde ilerleyemedi. İşte Fransa'nın bloke ettiği 5 fasıl vardı. Sarkozy hükümetinin zamanında çıkardığı bir karardı. Güney Kıbrıs GKR'nin çıkardığı bir takım engeller. Onlar hala devam etmekte. Ama Türkiye hiçbir zaman bu konularda yılmadı bu konuda. Türkiye her zaman dedi ki bu siyasi sorunlar bir şekilde aşılacak. Önemli olan Türkiye'nin gerektiği, hak ettiği standartlara ulaşmasıdır. Ve dolayısıyla Türkiye hiçbir zaman bu çalışmaları bırakmadı. Sonuçta o fasılların açılması için ne gerektiğini biz biliyoruz. Bütün o AB mevzuatı elimizde. Türk mevzuatı zaten tabii ki elimizde. Karşılaştırmalarımızı yapıyoruz. AB Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, tüm bakanlıklarımız. Hepsi çok ciddi şekilde çalışıyorlar. En önemlisi de bunların arasında siyasi reformlar açısından konuşayım. Reform izleme grubu olarak kurulan, daha sonra adı Reform Eylem Grubu'na dönüştürülen bir oluşum. Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın AB Bakanı, Sayın Adalet ve İçişleri Bakanlarının toplandığı bir oluşum. Ve burada siyasi kriterler, AB'nin siyasi kriterlerine uyum konusunda neler yapılması gerektiği konuşuluyor. Bu çok düzenli olarak toplanan bir grup ve buradan çok ciddi kararlar çıkabiliyor.
Yapılması gerektiği konuşuluyor dediniz. Neler isteniyor peki? Neler yapılması gerekiyor?
Bu grubun esas konuştuğu konular 23. ve 24. fasıllar, yargı temel haklar ve adalet, özgürlük, güvenlik alanları. Buralarda çeşitli, mesela bu aralar en çok konuşulan işte ayrımcılık kanununun çıkarılması, mesela kişisel veriler kanununun çıkarılması. Ama şu anda yapılan çalışmalar bu yönde mesela. Daha önceki o sessiz devrim dediğimiz bir yerde o alandaki çalışmalar da bu grubun da gene önderliğinde, liderliğinde yapılmış çalışmalardı. Siyasi anlamda ki çeşitli reformlar hep buradan geçiyor. En son şimdi Reform Eylem Grubu'nun en çok üstünde durduğu konu şu ki, demin ondan bahsediyordum, AB'nin karşı karşıya kaldığı sınavlardan göç şu anda, değil mi? Hep dinliyoruz, okuyoruz. AB çok ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı ve fark etti ki bir anda Türkiye'ye cidden ihtiyacı var. Türkiye ile işbirliğine çok ciddi ihtiyacı var ve bize döndü. Biz tabii tercih ederdik ki Türkiye-AB ilişkileri zaten normal rayında yürüyor olsun ve zaten ilişkiler gitmesi gerektiği yere doğru gidiyor olsun, ama gitmiyordu, çok durağanlaşmıştı. Bu göç olgusuyla Avrupa Birliği bize dönünce biz dedik ki tabii ki işbirliği yapalım, memnuniyetle konuşalım, tartışalım, görüşelim. Ancak unutmayalım ki Türkiye-AB ilişkileri stratejik bir hedef. Hem bizim için, sizin için de öyle olmalı zaten. Bu ilişkiler sadece kriz olduğu zaman birdenbire tekrar gündeme gelmemeli. Bunu kalıcı bir şekilde düzenli hale getirmeliyiz. Ve dolayısıyla görüşmeler başladı. Bir göç eylem planı üzerinde anlaştık. Uzun görüşmeler sonucunda AB komisyonuyla. Ve bu göç eylem planının sonucunda bir takım işte yasa dışı göçün ne şekilde önlenebileceği, yasa dışı göçün nasıl düzenli göç ve kanunlara uygun göç haline getirilebileceği, AB'nin Türkiye'ye bu anlamda yapabileceği yardımlar, bunlar tartışıldı ve kağıt üstüne kondu. Bununla birlikte aynı zamanda demiştim ya, Türkiye-AB ilişkileri stratejik bir düzeyde ilerlemeli. O nasıl yapılabilir diye de konuşuldu bütün bu görüşmelerde. Ve onun için de işte siyasi diyaloğun arttırılması, daha düzenli hale getirilmesi. Vize liberalizasyonu mesela bir sene önceye çekilmesi. O zaten var olan bir şeydi. 2017'de olacaktı. 2016 sonuna çekilmesi konuşuldu. Ve bunun için şimdi şeye getiriyorum. Reform Eylem Grubu mesela şu anda bu vize liberalizasyonu için gereken siyasi anlamdaki reformları, yapılması gereken mevzuat çalışmalarını, taraf alınması gereken uluslararası anlaşmalar, bütün bunları ele alarak bunların en çabuk şekilde, en düzenli, en uygun şekilde nasıl yapılabileceğini kararlaştırıyor. Bürokratlara gerekli talimatlar veriliyor ve o konuda çok ciddi ve hızlı bir çalışma devam ediyor.
Peki bu arada komşu ülkelerle yaşanan sorunlar nedeniyle yine yaşanan sıkıntılar vardı. Bunlar da var. Yine bazı Avrupa Birliği üye ülkelerin Türkiye'ye katılımının zor olacağı yönündeki görüşleri de ön plana çıkıyor herhalde, değil mi?
AB'de hep bir takım ülkeler, üyeler Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkabiliyorlar zaman zaman. Bazen bir iki tanesi daha çok ön plana çıkıyor ama arka planda da bazı ülkelerin çekinceleri oluyor. Fakat zannederim ülkeler artık gittikçe anlıyorlar. Maalesef hep bu sınamalar karşısında, sınamalar sonucunda, güçlükler sonucunda, krizler sonucunda daha çok anlıyorlar. Keşke öyle olmasa ama Türkiye-AB ilişkileri gerçekten her iki tarafında çıkarına. Ve şu anda bunu görüyoruz. Yani geçen Kasım ayında yapılan Türkiye-AB zirvesi mesela, İlk defa bizim bildiğimiz kadarıyla 28 üye ülke devlet veya hükümet başkanı, artık konsey komisyon Avrupa Parlamentosu başkanı Brüksel'de bir gün araya geliyor. Sayın Başbakanımız da başkanlığında biz katılıyoruz ve orada sadece göç konusu değil, bütün Türkiye-AB zirvesi, Türkiye-AB ilişkileri yatırılıyor masaya ve bütün bunlar konuşuluyor. Yani AB'de, Türkiye'de her ikisi de farkında birbirinin, bir diğeri için öneminin.
Evet, bir de bizdeki nüfus artışı gündeme geliyor galiba, değil mi?
O daha çok eskiden çok gündeme gelen bir konuydu. Evet, ben ilk bakanlığa başladığım sıralarda 95 yılında bu konu çok gündeme gelirdi. Şimdi tabii bir de Avrupa Birliği'nin yaşlanan nüfusu var ve bu ciddi ekonomik açıdan ciddi bir sorun ve onlar bunu dile getiriyorlar. Türkiye'nin de genç dinamik nüfusu bu bağlamda zannederim bir sorun gibi algılanmaktan uzaklaşıyor yavaş yavaş.
Evet. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ziyaretlerde ayrı bir önem taşıyor. Son dönemde yapılan ziyaretler ve toplantılarında önemi büyük galiba.
Son derece önemli. Çünkü nedir? Yani her düzeyde bir araya gelmek, diyalog, en önemli şeyler bunlar. Türkiye ve AB gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan, gerek bürokrat bakan düzeyinde ya da bürokrat düzeyinde bir araya gelmeleri birbirlerini anlamaları için son derece önemli. Dış politika alanında oturup konuşup birbirimizi anlamak ve oradan bir takım fikirlerin ortaya çıkması, ortak ne şekilde hareket edilebilir? Bütün bunlar son derece önemli ve biz bunu da dile getirdik zirvede. Ve AB de karşılık verdi bu konuya. Sayın Bakanımız örneğin hemen onun akabinde geçen ay Dış İlişkiler Konseyi'ne marjında bir toplantıya davet edildi. Orada Sayın Bakanımız dış politika alanında bütün bölgesel ve uluslararası konularda görüşlerimizi dile getirdi. Ve önemli bir diyalog mekanizması oluştu. Bu son derece önemli birbirimizi anlamak açısından. Sorular soruluyor, biz cevap veriyoruz. Daha önce anlaşılamamış bazı konular açıklığa kavuşuyor. Ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece dış politika alanında değil elbette. Enerji konusunda mesela bir yüksek düzeyli bir enerji diyaloğu oluşturduk. Enerji Bakanımız bir araya geliyor ilgili enerji komiserleriyle. Ekonomik alanda bir yüksek düzeyli ekonomik diyaloğu kurmaktayız. Gene bakan düzeyinde bir araya gelinecek. Bütün bunlar son derece önemli ve bunlar gene o stratejik hedefe ulaşmamızda yardımcı olacak unsurlar.
Evet, aslında ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. O anlamda baktığımızda, konuştuklarımız çerçevesinde baktığımızda.
Zannederim şu, şöyle ki bütün sübjektif ve bu sübjektif ve siyasi bir takım tek taraflı görüşleri ve hareket tarzlarını aşabilirse Avrupa Birliği, zaten gerçekten de bütün bu sorunlar aşılabilir.
Evet.
Bu önemli ve her zaman o ileriye gitmeye devam etmeli Türkiye ve Avrupa Birliği.
Peki Türkiye'nin yeni Avrupa Birliği stratejisinden de söz edebilir miyiz? Yeni girdiğimiz 2016 yılı itibariyle.
2016 yılı itibariyle bir AB yılı gibi bir söylem de oluştu gerçekten ve cidden de çok hızlandı çalışmalar. Dediğim gibi deminden beri bahsettiğim bu bakanlar düzeyindeki diyaloglar, fasılların açılması için çok ciddi çalışmalara girdik. Komisyon zira bize dedi ki tamam ekonomik ve parasal politika faslını açıyoruz ama diğer bir takım engellenmiş fasıllarda da çalışmalarımızı sizinle devam edeceğiz. Yani o çok önemli teknik düzeydeki. Komisyonla Türkiye şu anda o fasıllar, o siyasi engeller kalktığı anda açılabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar tabii bütün ülkenin, halkımızın, bütün bürokratların, bakanlıkların, hepimizin çalışmasını gerektiriyor ve şu anda ben 20 yıldır aşağı yukarı bu işte çalışan bir insan olarak Avrupa Birliği konularında görüyorum. Çok ciddi bir enerji, çok ciddi bir dinamizm var ve bunun hepimizin yararına olacağına inanıyorum.
Evet, o zaman bu dinamizm ve bu enerjinin sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin yararına sonuçlanacağı güzel günleri görmek, bunları yine Hayatın Sesleri programında dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle bugünkü verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun.
Ben.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yaprak Alp'ti bugünkü Hayatın Sesleri'nin konuğu. Kendisine stüdyomuzdan teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
aşk deli etme. Duydum ki seviyormuş bir başkasını, istemiyormuş artık benim aşkımı. Duydum ki seviyormuş bir başkasını, istemiyormuş artık benim aşkımı. Öğrenecek miyim onsuz yaşamasını?
Biri gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda TRT Köln temsilcisi sevgili Yusuf Ziya Çıtak var. Merhabalar Yusuf.
Merhabalar.
Evet, Almanya'nın Köln şehrindeki yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen toplu taciz olaylarına tepkilerin sürdüğünü biliyoruz. Polis teşkilatının soruşturmalara devam ettiği kentte turizm de olumsuz yönde etkilendi ve kendini göstermeye başladı. Neler anlatacaksın bununla ilgili?
Evet, söylemiş olduğunuz gibi Almanya 2006 yılına çok farklı bir gündemle başladı. Yılbaşı gecesi Köln'ün civarında yaşanan yılbaşı kutlamalarındaki taciz ve hırsızlık olayları gündemin tamamıyla meşgul ediyor şu anda. Kısaca ne olduğunu hatırlarsak, yılbaşı gecesi binlerce kişi Köln'ün meşhur Köln Katedrali'nin önündeki alanda toplanmış, yılbaşını karşılamayı bekliyorlardı. Yapılacak havai fişek gösterilerini izlemek için orada binlerce kişi toplanmıştı. Burada binlerce kişinin arasında bir grup özellikle Kuzey Afrikalı Arap oldukları belirtilen, iddia edilen bir grubun gecenin ilerleyen saatlerinde buradaki kadınlara yönelik, kızlara yönelik taciz olaylarına başladı, toplu taciz olaylarına başladı. Daha sonra çantalarının ve telefonlarının çalındığı şeklinde haberler yayılmıştı. Olayın vahameti ertesi gün belli oldu. Ertesi gün yapılan birçok şikayette polis ekipleri de şok oldu. Yaklaşık 200 civarında taciz olayının yaşandığı o bölgede, sadece Köln'de 200 civarında taciz olayının yaşandığı ve birçok da hırsızlık olayının yaşandığı belirtildi. Tabii bu çok büyük bir etki yaptı. Alman toplumunda büyük bir tepkiye sebep oldu. Şu anda bugün de var. Buna karşı ülke çapında farklı şehirlerde gösteriler yapıldı. Bu tacizler sadece Köln'de değil, Hamburg, Stuttgart, başkent Berlin gibi yerlerde de yapıldı. Ama fakat bu kadar büyük çapta olmadı. Burada halkın tepkisi, kamuoyunun tepkisi iki yönde toplandı. Birincisi bu tacizi yapan kişilerin milliyetleri üzerine. Burada daha çok Kuzey Afrikalı Araplara yönelik ve sığınmacılara yönelik bir tepki oluştu. Diğeri de polise yönelik tepkiydi. Polisin bu konuda yetersiz kaldığı, önlem almakta sıkıntı yaşadığı konusunda yoğun tepkiler var. Hatta polis şefinin görevden alınması, istifa etmesi yönünde ciddi anlamda baskılar var. Bu tacizle ilgili olayı devam ettiği anlamda bunu söylemek gerek. Tacizin yanında en az...
Evet, sanıyorum seste bir problem var. Konuyla ilgili aktaracakları belki bu kadardı ama daha farklı konular da konuşacaktık. Yeniden alo. Sevgili Yusuf, biz seni net duyamıyoruz. Arkadaşların tekrar bağlantı kurmaya çalışsınlar. Eğer olabilirse diğer konulara da değiniriz. Yoksa teşekkür edelim bugün için sevgili Yusuf Ziya Çıta. Kendisi Almanya'da seyir halindeydi. Bu yüzden telefon bağlantısında sanıyorum bir takım sıkıntılar yaşadık. Evet, Hayatın Sesleri'ne stüdyomuza dönüyor ve yeniden müzik diyoruz.
Gurbet elde bir başıma, kimim var ki senden başka? Öldüm desen bir damla su veren mi var senden başka? Peki kokan dağlarım yok, gübür öten bağlarım yok, tutunacak dallarım yok. Neyim kaldı senden başka? Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok, tutunacak dallarım yok. Neyim kaldı senden başka? Kez aşkım diyen mi var, diyen mi var, diyen mi var senden başka? Bana candan bir kez aşkım. Sensin, her çiçekte balım sensin. Ne gelirse senden gelsin, canım mı var senden başka? Kekik kokan dağlarım yok, bülbül öten bağlarım yok, tutunacak dallarım yok. Neyim kaldı senden başka? Bana candan bir kez aşkım. Diyen mi var, diyen mi var, diyen mi var?
Dünden Kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri'nde şimdiki konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım.
Evet, üzerinden bir asır geçmiş bir faciadan söz evet. edeceğiz. Tarihimizin en acı olaylarından biri diye de nitelendirebiliriz herhalde.
Evet.
Sarıkamış Harekatı'ndan söz edeceğiz evet. dinleyicilerimize. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla 22 Aralık 1914'te evet, başlattığı evet. 5 Ocak'ta Hı-hı. da 100 bine yakın askerimizin ne yazık Hı-hı. ki ölümüyle sonuçlanan
evet.
Büyük bir yenilgiden söz edeceğiz. Neydi Sarıkamış olayı, Sarıkamış Harekatı diye de evet, geçiyor evet, tarihimizde
evet,
değil
evet,
mi?
Evet, evet. Aslında tabii olayın başlangıcını belki Birinci Dünya Savaşı'ndan da önce 93 Harbi diye özellikle bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar götürmek mümkün. Çünkü bu bölgeler o savaş sonrasında imzalanan anlaşmalarla zaten Kars, Ardahan, Batum, Artvin hı hı. gibi bölgeler, Sarıkamış bölgeleri Rusların elindeydi. Yani o bölgeler o dönemde bize ait değildi, onların elindeydi. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı başladığında böyle bir manzara vardı ve hani duruma bakıldığında 19. yüzyılın sonlarında zaten bir bloklaşmalar başlamıştı ve bu bloklaşmalar bizi bir şekilde Almanların yanında olmaya itti. Hı hı. Çünkü hem Rusların doğuda işte bu ellerinde bulundurdukları bölgelerde Ermenileri kışkırtması ve Balkanlarda yaptıkları gibi bir durumu orada yaratmaya çalışmaları Ermenileri kullanarak ki bu Sarıkamış faciasında da gerçekten Ermenilerin büyük desteğini görmüşlerdir. Sonrasında da Ermeni meselesi şeklinde de devam etmiştir olay. Aynı şekilde Balkanlarda da böyle bir sıkıştırma olunca tabii Balkanlardaki kaybettiğimiz savaşlardan sonra, Balkan savaşlarından sonra İngilizlere ve Fransızlara yaklaşmamız çok mümkün olmamıştır. Onlar çok işbirliğini kabul etmemişlerdi. Çünkü bir düşüş yaşadığını görünce İngilizler çok yaklaşmamıştır Osmanlı'yla birlikte olmaya. Dolayısıyla biz mecburen bu ittifaklar karşısında bir devletle birlikte olmak zorunda kalacaktık zaten. Dolayısıyla bir Alman ittifakı ittifakıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve zaten biz 29 Ekim'de Sivastopol'u bombalamaz Ruslar doğudaki bu aldıkları yerlere yani daha önceden onlara hı hı. verilen yerlere hemen saldırılara başlıyorlar. Orada sınır karakollarına, Osmanlı karakollarına. Yani bir şekilde aslında orada zaten böyle bir cephe ve bir savunma yapılacaktı. Burada
yani başlama sebebi
evet,
buydu.
Evet, evet. Hı hı. Yani bu bir şekilde orada olacaktı. Biz de bu amaçla düşündük ki hani daha önceden kaybettiğimiz toprakları işte Kars, Batum, Artvin, Sarıkamış gibi toprakları tekrar hı hı. Bu vesileyle geri alabiliriz. Bu amaçla aslında Osmanlı askeri oraya gönderildi. Fakat tabii biz daha çok nasıl biliyoruz bunu? Bir facia olarak biliyoruz. Çünkü hani bir anlamda da faciaya da dönüşmüştür. Bir harekat planıdır. Aslında fena da bir harekat planı değildir.
Hı hı.
Enver Paşa öncelikle işte Almanlarla birlikte bu planları yapıyor. Daha sonra 10. Kolordu'nun başındaki Ziya Paşa'yı oradan alarak Hafız Hakkı'yı getiriyor başına. Harbiye'den arkadaşı kendisi. Sonra kendisi de bir şekilde Sarıkamış'a gidiyor. Ama daha öncesinde orada Hasan İzzet Paşa'nın tabii çabaları var. Hasan İzzet Paşa bir Erzurum Kalesi'ni de açıkçası hı hı. arkasına alarak bir savunma harekatı daha fazla yapmak niyetinde Rusların bu saldırılarına karşı. Çünkü neredeyse -30-35 derece soğukta çok da fazla taarruz harekatı yapamayacağını düşünerek daha bir savunma harekatı yapma kararında hı hı. hem de ordunun durumunu da biliyor. Çünkü bir Balkan savaşlarından hatta daha öncesinde düşünürseniz yani Trablusgarp gibi pek çok savaştan çıkmış, farklı cephelerde savaşmış askerlerin tekrar daha hiç dinlenemeden seferberlik ilan edilmesiyle yeniden bu cepheye gelmesi gelmesiyle oluşmuş bir ordudan bahsediyoruz.
Tamam, çok şimdi Balkan Savaşı'ndan yani. Yeni çıkmış bir devleti maceraya sürüklediği söylenir Enver Paşa'nın. Aslında bununla ilgili pek çok şey söylenir. Tarihçiler nasıl değerlendiriyor? Siz tarihçiler nasıl bakıyorsunuz? Çünkü olayda çok büyük görüş ayrılıkları var.
Evet, çok büyük görüş ayrılıkları var. Sayılarda, ordu güçlerinde, kayıplarla ilgili çok farklı gerçekten.
Mesela
çok çelişik rakamlar var.
Kara saplandı, kara saplanarak öldüğü söylenir. Evet, pek çok şey
yani
var.
Yani hani sayı gerçekten çok çelişik ama hani biz resmi rakamlara bakarak en hani sağlıklı diye düşünüyorum açıkçası ve Genelkurmay'ın rakamları da aşağı yukarı 60 bin civarında. Tabii hani daha da kayda geçmemiş, işte sürgüne gönderilip oralarda ölmüş, işte gemilerimizi batırmış Ruslar orada ölmüş, sivil halktan ne kadar insan öldü, bir şekilde hastalıktan ne kadar insan öldü, bunların çoğu da bilinmiyor. Yani aslına bakarsanız bu çelişik rakamların bir anlamda böyle çıkmasının sebebi de çok fazla kayıtlarımızın olmaması. Bu da şundan kaynaklanıyor: geri çekilme başlar başlamaz askerlerimiz imha ediyorlar. Belgeler, evraklar Rusların eline geçmesin diye imha ediyorlar.
Bir de yayın yasağı var
tabii
sanıyorum.
Sonrasında Enver Paşa'nın İstanbul'a dönmesinden sonra tabii bir sansür uyguluyor. Uzun bir süre Sarıkamış bir başarı olarak biliniyor. Başarı olarak bilinmese bile yayın yapılmıyor yani. Hakkında çok fazla bir şey bilmiyor. Hatta şöyle diyebiliriz. 1990'lardan sonra biz bir sarılıp da ciddi ciddi Sarıkamış'la ilgili yayınlar yapmaya ve mesela 2004'te özellikle 90. yılında çok popülerleşti konu ve romanlar arttı mesela konuyla ilgili. Dolayısıyla hani daha öncesine bakarsak şu son dönemlere kadar bir Sarıkamış yürüyüşü falan duyuyor muydunuz? Duymuyordunuz. Evet. Yani hani yeni yeni
ki
sahip çıkmaya
bile
başlıyoruz. Evet, şimdi mesela gerçekten bilinç daha da arttı bu çalışmalarla. Özellikle bu Erzurum Kalkınma Vakfı'nın başkanı Necati Bölükbaşı'nın yaptığı çalışmalarla ilk zaten 2002'de o başlatıyor 250 kişiyle. Şimdi mesela yüz binleri hatta neredeyse milyonu bulan sayıda farklı illerde kişilerin katılımıyla Sarıkamış anma törenleri gerçekleştiriyor. Yani bu gerçekten güzel bir şey ama bu saate kadar da duruyor olmamız, bizim bu konuyla ilgili bir sahiplenme gerçekleştirmemiş olmamız da tabii üzücü. Hani birçok konu gibi bunda
neden
da maalesef.
Neden böyle bir gecikmeye sebebiyet verildi acaba? Çünkü Türklerin de kayıpları çok fazlaydı. Bu muydu sebebi? Gerçi bu kadar fazla bir kayıp var belki ama yine de inatla karşı koymaya devam ediyorlar galiba, değil mi? Böyle de bir süreci var hareket.
Evet, yani şöyle söyleyebilirim açıkçası, hani bir eğitimci olarak, tarih eğitimcisi olarak şimdi açıp baksanız şu anda var olan ders kitaplarına Birinci Dünya Savaşı cepheleri hepi topu iki sayfayı geçmez. Çanakkale'de dahil olmak üzere, Sarıkamış'ta dahil olmak üzere hepsiyle ilgili aşağı yukarı üçer beşer satır yazı vardır. Bu kadar detaylar yoktur. Dolayısıyla öğrencilere bunu öğretmeyi amaç edinen belki gayretli birkaç öğretmenin dışında müfredatın içerisinde böyle bir şeyin detaylı yer almadığını görüyoruz. Ve bu daha öncesinde de böyleydi. Sarıkamış'la ilgili çalışanlar bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlıklarına çeşitli girişimlerde bulunarak daha fazla bilincin artırılması konusunda tekliflerde bulunuyorlar. Ama tabii ki Türkiye'nin bir gerçeği var, sınav gerçeği var. Dolayısıyla biz nedense mesela Çanakkale gibi, Sarıkamış gibi, daha geçen programımızda bahsetmiştim, asgari müşterekte yurdun evlatlarını buluşturabileceğimiz pek çok konuda maalesef okul döneminde verebileceğimiz eğitimde çok teğet geçiyoruz bu konuları. Böyle bir bilinç oluşmayınca da açıkçası geleceğe yönelik de sahip çıkmaya da çalışılmamış. Bir süre saklanılmış ama ondan sonrasında çalışmalar yapılmış. Özellikle Atatürk Üniversitesi tabii ki yakın olduğu için de konuya oldukça yoğun çalışmalar yapmış. Ciddi bir kütüphaneleri var, ciddi bir arşivleri var. Ama mesela bunlar da çok fazla gündeme gelip maalesef hani mesela bazı yerlerde hala mesela bir Azerbaycan'da bu tutukluların, esirlerin gönderildiği Nargin civarında, limanda en azından bir anıtlığın, şehitliğin hala olmamasından, ki orada da çok ciddi kayıpların verildiğini, çünkü açlığa, hastalıklara terk edildiğini oradaki esirlerimizin ve çok esirler sadece asker esirler değil, sivil halk, özellikle çocuklar mesela, yani bunların mesela kayıtları doğru düzgün yok bile ve orada da bir şehitliğimiz bile yok hala. Çeşitli girişimlerde bulunuyor ama hani demek istediğim, hala işte 101. yılındayız ama hala da çok fazla.
Evet, bilmediğimiz gibi, çok şey var. Çok şey hala, var. Değil evet. mi?
Üzerinde hala durulması ilgili. Gereken
Peki,
pek çok şey var.
Peki gelelim harekatın sonuçlarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Harekatın sonucu aslında dediğim gibi biraz önce harekat ilk önce savunma fakat daha sonrasında Hasan İzzet Paşa'nın soğuğu da göz önünde bulundurarak ilk önce Köprüköy muharebelerinde daha sonra Azap muharebesinde geri püskürtmesi Rusları Enver Paşa'da bir Taner Berk yaratma gayreti oluşturmuştur. Yani Almanlar nasıl yendilerse Rusları biz de burada aynı şeyi yapabiliriz. Bu Ruslar zayıflar düşüncesi oluşturmuştur ama daha sonrasında bunun böyle olmadığı görülmüştür. Hasan İzzet Paşa'da yani bu durumda ben bunu yapabilecek kuvveti kendimde görmüyorum yapamam dediği an görevden ayrılmasını istemiştir. 19 Aralık'ta Hasan İzzet Paşa görevden ayrılıyor. Kendisi alıyor komutayı. Ve planı şöyle söylüyorlar çevirme harekatı şeklinde çünkü Rusların çevirme harekatı konusunda zayıf olduklarını düşünüyor. İki kol ordu arkadan çevirecek bir kol ordu da önden tutacak Rusları ve Sarıkamış'ta 5000 kişilik oradaki Rus ordusunu bir anda çevirme harekatıyla imha edeceklerini düşünüyorlar. Ancak tabii çok genç yaşında çok deneyimsiz bir şekilde birden Enver Paşa'nın arkadaşı olmak durumuyla ordunun başına getirilmiş olan Hafız Hakkı Bey ki Murat Bardakçı son dönemlerde yayınladı da onun günlüğünü. Kendisi de orada bu işi ben mahvettim ben düzelteceğim demektedir. Kendisi de itiraf etmektedir. Orada bir anda savaş sırasında ki irtibatsızlıkların da olduğu bir sürü sıkıntının olduğu bir anda planı değiştirmiştir. Dolayısıyla 24 Aralık 25 Aralık gecesi doğru şekilde Enver Paşa Sarıkamış'a yakın bir mevkiye gelmekle birlikte Hafız Hakkı Paşa daha dağlık olan bölgeden daha düz yolu seçmek yerine daha dağlık olan bölgeden getirerek askerleri hem onların orada
dağınık
gerçekten
bir şekilde
hem de dağınık bir şekilde düşünün şimdi biz azıcık bir kar yağsa okul tatil oldu mu diye bakıyoruz. Şimdi oradaki askerlerin Yemen'den gelmiş, güney bölgelerinden gelmiş, bölgeyi çok iyi tanımayan askerlerin, üzerlerinde yazlık kıyafetleri olan askerlerin bu halleriyle bir şekilde orada yürümeye çalıştıklarını, 2 metrelik karda yürümeye çalıştıklarını batıyorsunuz, çıkmanız daha büyük bir enerji. Ki o soğukta hastalıkla da mücadele ederken, tifüsle de mücadele ederken bu yoğunluğun içerisinde sizin zaten sağlıklı bir şekilde ulaşmanız çok zor. Bir gecede yani o gecede 15 bin askerin öldüğünden bahsediliyor ki bunlar zaten daha sonra
bazı kaynaklar
karların erimesiyle
90 bin kişinin kara saplandığına
dair. İlk gece yani
ilk
o ilk yürüyüşün yapıldığı gece.
Toplandı,
ilk,
evet.
İlk yürüyüşün yapıldığı gece 15 bin kişi birden ölüyor. Yani düşünürsek soğukları -35'ler 40'lar.
Peki geciktirilemez miydi acaba harekat? Geciktirilse ne olurdu?
Yani geciktirilemez miydi? Şöyle belki işte dediğim gibi duruma bakılarak. Çünkü bizim bize yardım edeceğine söz vermiş olan Almanlar gerçekten de bize İAŞ, mühimmat, donanım hatta haritalar daha büyük ölçekli ve daha detaylı haritalar gönderiyorlardı. Ancak 3 gemimiz Ruslar tarafından batırılmıştır. Dolayısıyla bize o İAŞ'ler, o mühimmatlar, o donanımlar ulaşamamıştır. Bu donanımlar ulaşamayınca asker o haliyle kalmıştır. Çünkü üzerindeki tek kat elbiseyle geliyor diyor ki nasılsa ordu bana verir zaten ama verilemiyor. Bu halle bakılırsa mesela 80 bin ton hububatın gerektiği bir noktada 1250 ton hububatınız var.
Evet.
Yetmeyeceği her halinden belli. Yani savunma noktasında kalıp böyle bir taarruza girilemeyebilirdi. İmha harekatı deyip 5 günlük bir hareket olarak başlayan şey 13 güne yükselince siz bu askerin
Peki,
halini düşünün.
Biraz da tepkilerden söz edelim. Süremiz de çok daraldı. 1,5 dakikada toparlayalım lütfen. Nasıl değerlendirildi? Hem içte hem dışta tepkiler nasıldı?
Yani tabii ki hani çok üzücü ama ilk başta çok fazla dediğim gibi bilinemedi. Ama mesela 1 Ocak'ta Hafız Hakkı Bey de fark ediyor artık işin bittiğini ve ordumuzun tamamı mahvolmuştur diye telgraf gönderiyor Enver Paşa'ya. 5 Ocak'ta da zaten Enver Paşa kendisi artık orgeneralliğe yükselterek Hafız Hakkı'yı oradan ayrılıyor İstanbul'a geliyor. Kendisi de hatta bir intihar mektubu yazıyor bir vasiyetname yazıyor yani ciddi ciddi bunu düşünüyor. Talat Paşa kendisini vazgeçiriyor ama o intihar mektubunda bile hani bir pişmanlık görmüyoruz. tepkiler hani dediğim gibi o dönem için çok fazla bilinmediği için daha sonradan farklı
hala da hala da devam ediyoruz yani var. Farklı bilmediğimiz çok şey var konuyla ilgili ama siz bizi bildiklerimiz doğrultusunda bilgilendirdiniz. Sağ olun, var olun. Bir şey söyleyeceksiniz ama bir cümlecik lütfen.
Sadece bitti. Şunu söyleyeceğim hani şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Yani ne olursa olsun kaç kişi ölmüş olursa olsun sayılar önemli değil. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz.
Evet. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben haftaya yine ederim. Dünden Sağ kalanlar olun. Köşemizde birlikte olacağız. Yardımcı doçent doktor Sayın Gülün Karabağ'la haftaya birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba diyeceğiz. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Hayatın sesleri. Ses sahibi kadın. Size iyi eğlenceler. Gal 28, Bilecik 25, Yalova 24. Ben buraya, ışığı dayanıp kuracağım.